Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri ve kıymetli Erkam TV izleyenleri, bugün Kült ve İfane programında kıymetli abim Numan Nurullah Aras'tan bir bölümlükte olsa programı emanet almış olduk.
Eyvallah.
Her zamanki gibi daimi konuğumuz muhterem Abdurrahman Topbaş abi. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Afiyetlisiniz inşallah.
İyiyiz. Esasında hep beraber hoş geldik.
Allah razı olsun, eyvallah. Bugün birazcık stüdyomuzun sınırını aşıp Rumeli'nin çok güzide bir yeri olan Prizren'deyiz. Sizden evet. Duygularınızı alacak olursak.
Evet, teşekkür ederim. Evet, Prizren ilk 2000 savaş bittikten hemen sonra girmiştik. Tabii çok perişanlık vardı. Pek çok ev böyle adeta dumanlar çıkıyordu. Yakmışlar veya terk edilmiş, bombalanmış gibi yerler. Tabii o günlerden bugünlere geçen 20 yıldan fazla süreçte çok şükür Kosova çok ciddi kalkındı. Hem şehir olarak hem nüfus olarak hem resmiyet olarak yani ülkenin tanınması. Dünyada pek çok ülke tanıdı Kosova'yı. Yani Kosova çok artık o tartışmalı bölgeden dünyada pek çok ülkenin tanıdığı, 5-6 ülke kaldı herhalde tanımayan. Onların dışında hemen hemen herkesin tanıdığı. Yılbaşı itibariyle de Avrupa'daki serbest dolaşıma da girecek olan bir Avrupa'nın ortasında 2 milyonluk küçük bir Müslüman ülke olarak karşımızda.
Bizim şimdi buradan aslında Balkanlar özelinde Yahya Kemal veyahut milli şairimizden bildiğimiz kadarıyla da Yıldırım Beyazıt bütün Osmanlı sınırlarının müdafasının aslında buradan başladığını söylüyor. Yani burasının çok bizim tarihimiz açısından hem de kültürümüz açısından çok kritik bir önemi de var.
Evet, şöyle Prizren daha bir farklı tarafı vardır. Prizren'de kale var. Şu yukarıda gördüğümüz kale var. Üstünde de UÇK yazıyor. O zamanki Kosova Kurtuluş Ordusu 2000'li yıllarda Sırplarla mücadele eden birliğin teşkilatın adı. Prizren'e bir kale ve ordu kuruyor. Osmanlı garnizon koyuyor ve çok ilginçtir. Bu garnizon askerleri de genellikle Karadeniz'de, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de.
Bir hikmeti vardır herhalde.
Şöyle muhtemelen vardır bir hikmeti. Bu Prizren Türkçesine de yansımıştır.
Hmm.
Mesela Prizren Türkçesi ile Üsküp Türkçesi farklıdır. Prizren Türkçesinde biraz daha böyle Karadeniz telaffuzunu fark edersin. C'ler mesela çafir derler. Yani kafir yerine çafir der. Gelmek yerine celmek der. Bu buraya gelen Karadenizli askerlerin buradaki halkla teması ve bürokrasiyi oluşturma sürecindeki buranın Türkçesinin gelişmesinde böyle bir telaffuz gelmiş. Ve Prizren Türkçesi diye bir şive yerleşmiş. Yani Rumeli Türkçesi vardır bildiğimiz genel olarak Balkanların da konuşulan Türkçe ama Prizren Türkçesi onlardan bir tık iki tık daha farklı bir şive adeta şive olacak şekildedir. Ben ilk geldiğim yıllarda şimdi böyle Prizrenler kendi aralarında konuşuyorlar. Ya bunlar Türkçe konuşuyor ama ben bu Türkçeyi çok zor anlıyorum. Bir kısmını telaffuzdan anlamıyorum, bir kısmı da Slav dillerinden ve Arnavutça'dan kelimeler kullanıyorlar. Tabi burası bir aynı zamanda Arnavutluk sınırı. Diğer tarafta Kuzey Makedonya. Yani toplum olarak da Boşnaklar, Arnavutlar, Türkler Prizren ve civarında karışık olarak yaşarlar. Onun için Prizren böyle çok kültürlü, çok renkli bir o noktada şehirdir ama şehirdeki herkes Prizren Türkçesi konuşur. Bu şehirli olmak alametidir. Burada tabii şehir demiyorlar, kasabalı diyorlar. Ve kasabalı olmak bir üstünlük. Hani bizim Kayseri'de yerli köylü diye bir ayrım vardır. Aynı Kosova'da da aynı şey var.
Aslında bu birkaç bölüm evvel bahsettiğimiz şehirleşmeyle.
Şehirleşmeyle alakalı bir şey. Prizrenliler, Priştineliler kendini kasabalı sayarlar. Yani kasabanın kası şehirli manasında. Ve işte böyle çok temiz, tertip, düzen, evlerini temiz tutmak gibi özellikler vardır. Bunları hep anlatırlar. Nezaket kuralları, misafir ağırlama filan. Böyle hani köylülüğü biraz böyle tabiri caizse kabalık gibi görürler ve şehirlilik daha farklı bir üst sınıfmış gibi bir burada bir şey vardır, bir olgu vardır.
Tabii Balkan seyahatimize başlarken aslında ilk olarak yolculuğumuzda biz Priştine'den başlamış olduk.
Evet.
Yani bizim için çok büyük önem arz eden Sultan 1. Murad'ın aslında Bursa harici kabrinin bir başka yerde oluşu gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Evet.
Hatta bunun tarihimizde çok farklı bir yeri var çünkü Osmanlı padişahları arasından bir savaşa katılıp da savaş sahasında şehit olarak can vermiş tek padişah.
Doğru.
Bir Sırp hain tarafından. Bizim için uzaktan baktığımızda, daha doğrusu Türkiye'den buraya baktığımızda, biz hep buraları biz diye tarif ediyoruz. Bütün bunlar hasebiyle.
Evet, evet.
Buraya gelince gördüm ki fakir, buradakiler için de aslında biz hep biz olarak tarif edilmişiz. Bu kadar farklı mesafelerde olan iki tane milletin hala daha biz olabilme güdüsünü sağlayan bizim kültürümüz ve irfanımızdaki yer tam olarak nedir acaba?
Şöyle, tabii burada çok ilginç bir şey var. Bir kere burada bir Sarı Saltuk olgusu vardır. Sarı Saltuk malum bir derviştir ve Osmanlılar bu topraklara gelmeden önce buraya gelip burayı İslamlaştırmaya başladığı varsayılan ve kabri de pek çok yerde olan. Yani çünkü herkes Sarı Saltuk'u çok sevdiği için kabrinin orada olduğunu iddia eder. Tahmin ediyorum 5-6 tane Sarı Saltuk kabri var Balkanlarda. Şunu görüyoruz, kısa bir tarihe girersek, Osmanlı kurulurken zaten Batı Anadolu'da kuruluyor. Ve hedef olarak Balkanları ve Orta Avrupa'yı seçiyor. Yani Balkanlar, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'yı hedef seçiyor. Ve bu yürüyüşte de malumunuz sallarla Süleyman Paşa Çanakkale'den geçiyor ve Rumeli topraklarına ilk oradan çıkmış oluyor. Oradan sonra böyle devam ediyor. Hatta buralılar der ki, İstanbul'dan önce biz fethedildik. Yani hatta biz gittik İstanbul'u fethettik derler. Buradan oraya gittik. Buradaki askerler ki gerçekten bu esasında hep
Eskişehir.
İstanbul'u fetheden Fatih'in ordusunda çok sayıda Arnavut, Bulgar vesaire gibi buralardaki Osmanlı'ya tabi olmuş beylerin askerleri de vardı. Ki o zaman Arnavutların hepsi Müslümanlaşmamıştı. İkincisi de Yıldırım Beyazıt, daha öncesi. Yine Yıldırım Beyazıt'la Timur'un savaşında da Yıldırım Beyazıt'ın ordusunda orduyu terk etmeyenlerin ciddi bir kısmı gayrimüslimler. Çünkü Timur Türkmen beylerini ayarladığı için arka planda, harp esnasında Türkmen beyleri ve onlara bağlı askerler harp sırasında ya çekiliyor ya Timur tarafına geçiyorlar. Balkan askerleri ve Ermeniler kalıyor. Tabi bu bir devlet
politikası.
Yani baktığınızda oradaki beyle anlaşıyor. Çünkü o zaman öyle bir şey var. Beyler ve beylerin askerleri var. Balkanların böyle bir hem İslamlaşma tarafın hem siyasi tarih açısından da İstanbul'dan önce ve burada yerleştikten sonra Anadolu'nun, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu, oradan Orta Doğu'ya iniş başlamıştır. Prizren çok ciddi bir noktadır. Çünkü daha ileriki bir bölgeden Arnavutluk fethi var. Arnavutluk fethi bayağı çok uzun sürmüştür. Orası daha dağlık bir bölge. Bütün bunları böyle üst üste koyduğumuzda gerçekten Prizren çok ilginç bir yer. Priştine, Prizren'den sonra şu an başkent ama daha ikincil kalmıştır. Ticaret vesaire Prizren'de şekillenmiştir. Tabii Priştine'nin bizim için önemli kısmı Sultan Murat'tır. Prizren'in Kosova Ovası diye tarif edilen, daha böyle kuzeye doğru düz bir alanda bu savaş verilmiş. Ve galibiyetten sonra, yani zaferden sonra işte kendisine biat etmek istediğini bildiren bir Sırp prensi veya Sırp beyi tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Rivayete göre iç organları burada bırakılmış, kalan bedeni mumyalanarak Bursa'daki Hüdavendigâr Türbesi'ne götürülmüştür. Tabii o açıdan o fetih yıllar, yani ilk devletin kurulduktan sonraki yükseliş dönemine tekabül ediyor. Sürekli harplerin yapıldığı ve zaferler elde edildiği ve bu zafere bağlı da pek çok yerin de savaşmadan esasında tabi olduğu, teslim olduğu bir dönem. Tabii özellikle burada İslamlaşmada dervişlerin çok önemli bir yeri var. Burada da mesela Prizren, Üsküp, buralarda çok fazla tekke
çok fazla
vardır.
Tekke, evet.
Evet, tekke çok fazla vardır. Halveti, Rufai, Kadiri,
Sadi,
Nakşibendi gibi pek çok tarikatın burada tekkeleri vardı. De Bektaş tarikatı en kadim buradaki ilk gelen dervişler.
Herhalde onlar da popülasyon olarak çoğunlukla Çakova tarafındaydı.
Çakova tarafında ama gelen her tarafa, bütün Balkanlara yayılmışlardır. Yani ta Bosna'nın en uç noktalarına kadar. Macaristan, Gülbaba, hepsi bir Bektaşi piridir. Tabii o günkü Bektaşilik ile bugünkü Bektaşi biraz farklılaşmış. O detaya girmeyelim ama bunu da söyleyelim ama o fark neydi vesaire çok tartışmalı bir alana geçiliyor. Kalkandelen'de hemen bu dağların arkasında, burada arkası Kalkandelen, Arnavutların Tetova dedikleri şehir. Orada da Arabati Ali Baba tekkesi var. Balkanlardaki en büyük tekke, tek başına. Surlarla, böyle duvarlarla çevrili müthiş bir alan.
Hala da müntesibi olan.
çok fazla kalmadı. Çok fazla kalmadı. Çünkü sosyalizmle beraber tekke ile Diyanet, medrese birbirinden kopuyor. Kopunca da tekkeler böyle biraz daha geleneksel bir tarafa kayıyor. Biraz daha bir takım İslam'da pek olmayan kerih görülen alışkanlıklara doğru kayıyorlar. Böyle ara mesafe açılmış oluyor o süre zarfında. Hatta burada derviş adı biraz da bizim ilk geldiğimiz yıllarda derviş deyince böyle tabiri caizse önce kafayı bulup sonra zikir çeken, İslam hakkında pek fazla şey bilmeyen insanlar olarak bilinirdi. Ama tabii zamanla Türkiye'den gelen giden bazı irfan ehli buradaki pek çok tekkeyi de ıslah etti, algıyı da düzeltti. Tabii Balkanlardaki ve bu bölgedeki, bu şehirdeki Müslümanların varlığının devamı noktasında İstanbul çok önemli. Yani Türkiye. Onlar böyle yönümüzü batıya döndüğümüzde doğuda Türkiye var arkamızda duran gibi hep görürler. Ve son 150 yıldaki bu coğrafyadaki bütün krizlerde de hep göç olmuş. Yani yaklaşık Türkiye'de tahmini olarak 8 milyon ile 10 milyon civarı Rumeli muhaciri var.
Balkanlardan dışarıya.
Balkanların her bölgesinden gelen tahmini bir rakam bu. O açıdan hala bu telakki devam eder. Hani bir şey olduğunda biz İstanbul'a gideriz diye.
Hatta tam burada şunu belki söylemekte fayda var. Fahriye Rıfkı bir kitabında bahsederken bizim neslimizin, bizim çocuklarımızın unuttuğu şey, biz hudutlarımızı Balkanlar üzerinden, Üsküp'ten başlatırken şu an çocuklarımız Marmaris ve Edirne ötesine tahayyül edemiyorlar bir sınır olarak. Yani aslında evet. Şu anda dahilini çizip konuştuğumuz bu harita, bu coğrafya, biz nasıl ki İstanbul olarak sığınılacak liman diye gözüküyorsak aslında aynı zamanda İstanbul içinde muhafaza edilmesi, her zaman korunması gereken bir sınır olarak burası dillendirilmiş.
Tabii bu bizim doğa sınırımız. Biz buraya tabii gönül coğrafyası diye adlandırıyoruz. Yani mezarlıklarımız, efendim söyleyeyim, camiler, tekkeler, türbeler ile değil, sadece kışlalar, devlet binaları, hastanelerle baktığınızda ki köprü, çeşme esasında medeniyet şeyidir. Hani cami Müslümanlara aittir. Cami ve tekke Müslümanlara ait diyebilirsiniz. Ama çeşmeler,
köprüler
ve şifahaneler bütün insanlara ait bir medeniyet göstergesi burada. Onun için Türkiye'de 10 milyon insanın kökü buralardan gelmiş.
Hatta ben de programı şu anda emanet olarak devralmış birisi olarak, ailesi Bulgaristan muhaciri olan, 52 senesinin mübadele sonrası gelen biri olarak, yani aslında kökünün olduğu yerlerde bunu konuşuyor olmak da büyük bir lütuf. Aynı zamanda yani, farkını duyuyor.
Şimdi ben pek çok şey söylerim, yani kökeni Balkanlar olan, Rumeli olan herkesin gelip burayı görmesi lazım. En azından ne olmuş, ne yaşanıyor vesaire gibi. Çünkü bazen o kültür sadece evde yaşatılıyor. Evde değil, buralarda da gelip paylaşmak lazım. Tabii bir dönem Türkiye'de Türkiye dışı sınırlarla ilgilenmeyelim gibi bir politika olmuş. Onun için buralar hep konu kapatılmış.
Halbuki gönül coğrafyamız
devam ediyor. Yani burası işte
kesintisiz bir şekilde.
Adriyatik'e kadar, Arnavutluğa girdiğimizde Adriyatik sınırı ve yukarıda da Bosna'nın Bihaç en uç noktası ne kadar esasında bizim gönül coğrafyamız, kültür topraklarımızın bir parçası. Tabi artık şu an sınırların çok ehemmiyeti kalmadı.
Evet.
Bir önemi kalmadı. Hudut, serhat diye tabir ettiğimiz şeylerin eskiden çok önemliydi ama özellikle tabi Avrupa Birliği ve serbest dolaşım meseleleri Avrupa'yı tabiri caizse Bulgaristan'a, İspanya'ya kadar tek bir devlet haline getirdi. Çünkü Bulgaristan'a girdikten sonra doğru düz sınır yoktur. Devam edersiniz. Bir de tabii bugün şöyle bir konu da var. Buraların insanları da, yani Doğu Avrupalılar da Batı Avrupa'ya göç ediyorlar. Esasında Batı Avrupa'da çok ciddi bir Arnavut, Boşnak ve Türk, yani Balkan Türk'ü Müslüman nüfus da var. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, İtalya'da buralardan gitmiş, orada yaşayan bir şeyler var ve onların orada da bir kültür faaliyetleri de var. Çünkü orada da benliklerini korumaya çalışıyorlar.
Aslında biz çok gayri ihtiyari olarak belki de yani kültürümüzü yaymaya devam ediyoruz.
Tabii yani şöyle 500 yıl kolay değil. Az bir zaman da değil. 25 seneyi, 30 seneyi bir nesil olarak görürsek 15-20 nesil geçmiş buralarda. Tabii şunu da görüyoruz. Mesela 500 yıl, 400 yıl topraklara hükmediyorsun. Büyük %70-80-90 Müslümanların yoğunluk olduğu yerlerde arkada gördüğümüz kilise var. Ortodoks Kilisesi hayatiyetine devam ediyor. Yani diline ve dinine karışılmamış. Hatta Kosova'da çok az da olsa Katolik Arnavut var. Onların şöyle bir lafı vardır. Osmanlı gelmeseydi biz Ortodoks Sırp olacaktık. Çünkü Sırp despotları burayı hegemonya altında tutuyorlardı. Zaten biraz da Osmanlı'nın belki avantajı da şu oldu. Bu İlir-Slav kavgasına, Sırp-Arnavut kavgasının ortasına girdi ve Arnavutları kendi tarafına çekti. Bogomil meselesinde de Bosna'da da aynı şey var. Ve Osmanlı bir Balkan devleti olarak esasında başladı. Büyümesi, kadroları vesaire açısından da hep buralardan şey yaptılar azizallah. Bazen devletlerin böyle bahtı açık olur. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilerlemesi de Balkanlara ve Doğu Avrupa'ya hakim olmasında da böyle bir baht var. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bu coğrafyaya hakim olmuştur. Tabii o günlerden bugünlere gelindi. İşte demin söylediğim gibi harpten sonra özellikle kültür varlıkları noktasında TİKA, Vakıflar İdaresi, diğer kurumlar, pek çok kurum yani burada hepsinin adını tek tek sayamayacağımız pek çok kurum, sivil toplum kuruluşları buralardaki varlığımızı ihya etme çalışmasına girdiler. Hatta burada böyle bundan rahatsız olan yerli tipler var. Onlara tip diyelim. İşte Türkiye fabrika açmıyor vesaire yapmıyor, parayı taşa toprağa camilere yatırıyor diye bir söylemleri, şikayetleri var. Tabii yersiz bir şikayet. Çünkü bana ait bir medeniyet varsa ki mesela Sinan Paşa Camisi 1615'te inşa edilmiş. Yani yaklaşık 500 yıla yakın bir hikayem var benim. Şimdi ben bu hikayeyi, bu esere göz ardı edemem ki. Çünkü bunu ihya ettiğimde birkaç yüzyıl daha o eser yaşayacak.
Kaldı ki en zor şey bir medeniyet inşası iken burada inşa edilmiş bir medeniyet. Sadece vakit ihyaya yani.
Kültür böyle bir şeydir. Medeniyet böyle bir şeydir. Sahip olursanız sizin olarak devam eder. Sahip olmazsanız yok olur gider. O açıdan şöyle güzel bir şey var. Son yıllarda çok fazla Türkiye'den buraya turizm geliyor. Buradaki eserleri, varlığımız, medeniyetin görülmesi, anlaşılması ve o toplumlar arasındaki sıcaklığın devam etmesi açısından çok güzel gelişmeler bunlar.
Elhamdülillah. Bugün aslında bizim için şöyle bir özel program olmuş oldu. Bundan yaklaşık birkaç hafta evvel çektiğimiz bütün kültürün irfanı programlarında ne konuştuysak kültüre ve irfana ve bize dair dile getirdiğimiz tarihimize her birini buradaki şu 2-3 günlük seyahatimiz esnasında tasdiklemiş olduk.
Eyvallah.
Aynı zamanda yerinde görerek. Ve bugün hususen yine dahil olduğumuz bir organizasyonda Hüday Vakfımızın da öncülüğünü ettiği bu törende beni etkileyen şöyle bir olay vardı. Ben birazcık konuyu kendi program aktimizden de kenara kaydırarak çok beğendiğim için ele getirmek istiyorum. Bir müftümüz ilk kez 17 tane burada hafızı bir arada görüyorum gibi bir cümle ve bundan ne kadar müteşekkir olduğunu dile getirdi. Şimdi buralar için bunlar çok aç kalınmış meselelerken biz elhamdülillah bunları kendi öz vatanımızda çok daha fazlasıyla mülaki olabiliyoruz. Ama bu 17 sayısını duyup bundan memnun kalmış insanları da görüldüğü vakit aslında daha çok ne kadar buralara uzanmamız gerektiğini, buralara evet, daha çok ne kadar koşmamız gerektiğini bir kere daha hatırlamış olduk. Vesileyle hem vakfımızın hem de sizlerin gayretleri için de teşekkür etmiş oldum.
Eyvallah, Allah razı olsun. Tabii burada pek çok abimizin, kardeşimizin emeği var. Tabii Hüday Vakfı, Somuncuva Vakfı başta olmak üzere. Çünkü önce Sırp Krallığı, sonrasında sosyalizm, yaklaşık 100-120 yıllık bir İstanbul'la, ana vatanla kopukluk var. Ve bu da tabii toplumsal olarak yozlaşmayı getirdi ciddi manada. Zaten burası Avrupa'nın dibi. Yani o modernite zaten buraya gelmişti çok şeyden. Bir de Arnavutlar ve Boşnaklar da zaten Avrupalı milletler. Yani bizim gibi böyle doğudan batıya göç etmiş topluluklar değil, buranın yerli halkları. Ve bunların tekrar bir kardeşlik babında buradaki tekrar kültür ve medeniyet ve irfanın inşası noktasında çok ciddi faaliyetler yapıldı. İşte okuldu, yurttu, kültür merkezleri, dil okulları, efendime söyleyeyim, hafızlık gibi hem kalbimizi İstanbul'a hem de Mekke'ye bağlayan faaliyetler, aktiviteler. Tabii zamanla burada ekonomi de yükseliyor. Ekonomi yükselince de artık camileri yapmaya, eski eserler hariç, mesela Türkiye artık burada hiç yeni cami yapmıyor. İlk başta çok STK geldi, burada camiler yaptı ama şu an artık halk kendisi, kendi köyüne, kentine vesaire şeyine camileri rahatlıkla yapabiliyorlar. Bu da esasında güzel bir şey yani. Geleneğine, örfüne, imanına sahip çıkmak güzel bir şey. De burada bir de son şey olarak güzel bir nesil yetişimi diye de şahit olduk. Yani artık o 2000'lerin başında gelen güzel insanların, bizim işte pek çok arkadaşımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz buradan. Onların yetiştirdiği nesle bakıyorum şimdi. Delikanlı olmuşlar. Kimi büyümüş, kimi buradaki faaliyetlerde görev alıyorlar. İşte bu esasında gönül coğrafyası bu. Yani sınırları aşan ve bizle beraber sevinen ve üzülen. Mesela burada bir Türkiye maçı. Futbol, basketbol fark etmez. Türkiye ile ilgili Türkiye'nin bir sevincinin burada aynı karşılığını görürsünüz. Hatta mesela bir maç sonrası keşke burada bir çekim yapsanız. İnşallah. Ortalık ayağa kalka. İşte bu nedir esasında? Gönül coğrafyası dediğinin anlamıdır bu. Belki o sevinenler içerisinde hiç Türkçe bilmeyenler de var. Ama onlar da biliyor ki İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir vesaire pek çok yerde benim akrabalarım var, eşim, dostum var vesaire gibi bir özgüven var. İşte Balkanların kısa özeti böyle diyelim.
Eyvallah, teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Eyvallah.
Kıymetli izleyenler ve kıymetli dinleyenler, Bir Kürtlerin İfane programının daha sonuna gelmiş olduk. Yerinde hasretle, muhabbetle özlediğimiz topraklarda yeniden buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık.